Yeni Gün.
Merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Temmuz 2019 Cuma, saatlerimiz 9-6'ya doğru hızla ilerlerken yeni güne başlıyoruz. Yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Burak Kararoğlu ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle yayınımıza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi yeni güne gazete manşetlerini okuyarak başlayacağız. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ile birlikte değerlendireceğiz. Ardından yeni günde spor köşemiz var. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner sporda yaşanan gelişmelere ilişkin notlarını bizlerle paylaşacak. Saatler onu gösterdiğinde bir bağlantımız gerçekleşecek. TRT Washington temsilcisi Tuna Şanlı, Amerika Birleşik Devletleri'nin son bir haftadaki gündemine dair gelişmeleri aktaracak. Yeni günde hava durumu. Ardından son bölümde de Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz'la yurt dışındaki gelişmeleri konuşacağız. Gazetelerin ilk sayfa haberleriyle başlıyoruz. Akşam gazetesinin başlığı şöyle: 24 saatte imha. Erbil'deki bir restoranda diplomatımız Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının failleri MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen iki operasyonu etkisiz hale getirildi. İlk operasyon 17 Temmuz'daki saldırıdan bir gün sonra faillerin ifadeleri doğrultusunda Kuzey Irak'ın Duhok kentinde düzenlendi. Saldırının planlayıcısı olan ve terör örgütü PKK'nın bölgedeki yöneticilerinden olduğu belirlenen terörist öldürüldü. Yine ifadeler ve alınan istihbarat sonrası önceki günde başka bir operasyon düzenlendi. Saldırının diğer planlayıcısı olan bir başka terörist, sivil vatandaşların zarar görmemesi için boş araziye geldiği sırada etkisiz hale getirildi. Teklifimizi ilettik, sabrımız kalmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı ve ABD ile temasları masaya yatırdı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile pazartesi günü yaptığı görüşmede güvenli bölge ve olası harekatı ele alan Akar, dün de karargahta komutanlarla bir araya geldi. Tekliflerimizi ilettik, inceleyip derhal cevap vermelerini bekliyoruz. Gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatif kullanacağımızı bir defa daha vurguladık, dedi. Hakan Atilla'yı değilse kimi sahipleneceğiz? Başkan Erdoğan, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yaşadığı sürecin kırıcı olduğunu söyledi. Kendisine bir bariyer söz konusu değil. Erdoğan, Atilla ile görüşmesinin detaylarını paylaştı. Atilla bizim evladımızdır, onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz? Kendisine önce ailenle tatilini yap, sonra seni külliyede bekliyorum. Oturur konuşur, ne yapacağımıza karar veririz, dedik. 190 bin başvuruyu karara bağladık. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvuru hakkının tanındığı Eylül 2012'den bugüne 206 bin bireysel başvuru yapıldığını, 190 binin de karara bağlandığını açıkladı. Azerbaycan ve Rusya'dan vize adımı. Azerbaycan Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı. Rusya lideri Putin de yeşil ve gri pasaportlu Türklere vizenin kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Faiz düştü, ezber bozuldu. Merkez Bankası'nın yeni yönetimi 4,5 yıl aradan sonra faizleri hem de 4,25 puan birden indirdi. Yatırımı, istihdamı ve üretimi vuran faiz böylece %24'ten %19,75'e inmiş oldu. Döviz kurlarının fırlayacağını savunarak faiz indirimine karşı çıkanların tezi de çökmüş oldu. Dolar fırlamadı, tersine TL karşısında değer kaybetti. Merkez Bankası bu faiz indirimine enflasyondaki düşüş ve dış ticaret açığındaki dengelenmeyi gerekçe gösterdi. Kararda enflasyonda devam eden düşüşe de dikkat çekilirken, Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir denildi. Karar sonrasında dolar 5,70'den 5,77 liraya yükselirken kısa süre sonra 5,65'lere kadar geriledi. Türk varlıklarına yönelen ilgiyle Borsa İstanbul'da yükselişini sürdürerek 104 bin puanı aştı. Merkez Bankası'nın 12 Eylül, 24 Kasım ve 12 Aralık'taki toplantılarında da iş dünyasının beklentisini karşılayan faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Türkiye ümmetin kurtarıcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede ağırladı. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Kendi partisinin kurucusunun Türk kökenli biri olduğunu hatırlatan Muhammed, ümmet birçok sorun yaşıyor, İslam ülkeleri kalkınmalı ve gelişmiş ülke olmalı, biri bunu sağlamalı, Türkiye bunu aday diyebiliriz. Türkiye geçmişte ümmetin kurtarıcısı olmuştur, dedi. İdlib'te bir ayda 33 çocuk öldürüldü. Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun saldırıları altındaki İdlib'te son bir ayda 33 çocuk hayatını kaybetti. Başlıklarına bakacağımız bir diğer gazete Hürriyet. Bulduk vurduk. Erbil Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı planlayan iki terörist, TSK ve MIT'in ortak operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri bir gün, diğeri de 6 gün sonra öldürüldü. Yaşanan süreç bizi üzmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'le ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Atilla evladımız, Erdoğan ABD'de tahliye edildikten sonra Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili şunları söyledi. Bu yaşanmış olduğu süreç başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Önce ailenle tatilini yap, sonra seni külliyede bekliyorum, oturur konuşuruz dedik. O bizim evladımızdır, onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz dedi. Komutanların Harekat Zirvesi, Milli Savunma Bakanı Akar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı görüştü. Sırada Türkiye gazetesi var. Diplomatın intikamı alındı, bedelini ağır ödettik. MIT ve TSK diplomatımızı Erbil'de şehit eden saldırı planlayan teröristleri Kuzey Irak'ta iki operasyonla imha etti. Kıbrıs çıkarması, yaklaşık 45 yıldır kapalı olan barajı açma çalışmaları sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la kuvvet komutanları bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor. Heyet Boğaz Şehitliğini ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı da ziyaret edecek. Milliyet gazetesine geçelim. Darphane gibi basmışlar. Basına sergilenen sahte 271 milyon doların orijinal dolarla aynı özellikte olduğu anlaşıldı. Atilla'nın yaşadığı süreç bizi üzmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş. Fırat'ın doğusuna hazırız mesajı Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, ABD ile yaşanan Fırat'ın doğusu görüşmelerinin ardından karargâhtan, operasyondan hazırız mesajı verdi. Sabah gazetesinin manşeti de şöyle, merkez tarihi bir kararla faizi 4,25 puan indirdi, ekonomiye düşük faiz dopingi. Merkez Bankası 4,5 yıl aradan sonra ekonominin önünü açacak cesur bir karara imza atarak yatırımcının ve vatandaşın yüzünü güldürdü. Milat gazetesinin başlığı da şöyle, TSK ve MIT'ten Erbil'de iki operasyon, çift vuruş. Erbil'de şehit edilen diplomatımız Osman Köse'nin kanı yerde kalmadı. Geçen hafta suikasti gerçekleştiren 4 teröristin sağ yakalanmasının ardından saldırı planlayanlar da iki operasyonla imha edildi. sırada Yeni Birlik gazetesi var. Filistin'den İsrail kararı, tüm anlaşmaları askıya aldık. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'e yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını ve bu kararın yürürlüğe konulması için bir mekanizmanın oluşturulacağını söyledi. Ve bugün başlıklarına bakacağımız son gazetede Star, suikastçılar çifte operasyonu imha edildi. Diplomatımızın intikamı alındı. Erbil'de 17 Temmuz'da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit olduğu saldırının planlayıcıları, 18 Temmuz'da Duhok, önceki günde Batipa'daki nefes kesen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT Haber Merkezi'nden Demet Sağlık Geçit telefon hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum İpek Önder.
Buyurun efendim, Ankara gündemine dair notlarınız neler?
Haftanın son iş günündeyiz. Ankara'nın gündemi yine oldukça yoğun. AK Parti ile başlayalım. Evet, AK Parti'de il başkanları toplantısı var. Saat 11'de gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden iç ve dış gelişmeleri değerlendirmesini, gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 16'yı gösterdiğinde ise Polatlı'da 69. TİGEM Hasat Bayramı'na katılacak. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli traktörü ile akıllı takip sistemi olan elektronik küpe kamuoyuna tanıtılacak. Ana muhalefet cephesine bakacak olursak CHP'de kamp mesaisi var. 3 gün boyunca devam edecek. CHP Afyonkarahisar'da kampa girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Belediye başkanları kampı olduğunu söyleyelim. Büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere 250 belediye başkanı Afyonkarahisar'da yapılacak kampa katılacak. Evet, meclis başkanı bugün saat 10'da Mustafa Şentop 27. dönem 2. yasamayılı değerlendirme toplantısına katılacak. Bu arada devam eden FETÖ davaları var. Bunlardan en önemlisi Akıncı Üssü davası, 475 sanıklı davada esas hakkındaki mütalaya karşın son savunmalar yapılıyor.
Teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Pazarcı.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, akşam gazetesiyle başlayalım isterseniz. 24 saatte imha başlığını görüyoruz gazetede. Erbil'deki bir restoranda diplomatımız Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının failleri, MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen iki ayrı operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyona dair detaylar nedir? Sizden dinlemek isteriz.
Valla operasyonun detaylarını ben tabii bilmiyorum ama operasyonla ilgili değerlendirme olursa çünkü
detaylarını
herhalde bilen de yoktu çok fazla.
Evet.
Değerlendirme yapmak gerekirse yani Türkiye terörle mücadelede son derece ciddi bir tavır ortaya koyuyor ve terörle mücadelede son yılların hatta terörle mücadele tarihinin en büyük başarıları şu son dönemde sergileniyor. Şimdi bakın yani kırmızı, yeşil, her neyse liste, gri listede ne varsa sürekli olarak etkisiz hale getirilen teröristler bu listelerde aranlar çıkıyor ve biz sadece artık Türkiye toprakları içinde değil, Kuzey Irak'ta, Suriye'de, çeşitli yerlerde bu teröristlerle mücadele halindeyiz. Geçmişte maalesef Türkiye'nin içinde bunların kampları vardı. Biz bu kampları girilemez denilen yerler vardı. Biz bu kampları yok ettik. Şimdi dışarıdaki kamplarını yok etmeye çalışıyoruz ki terörü kaynağında kurutmak için elden gelen yapılıyor. Tabii istihbarat çalışmaları da son derece iyi. O bölgede istihbaratı elimizde tutuyoruz. Bakın işte zaman zaman terörün önemli isimleri yerleri tespit ediliyor, imha ediliyor. İşte bu son olayda da faili yakalandı herhalde, bunun asli faili. Bunlar da demek ki feri, yani yardım eden kişiler, feri failler. Bunlarla ilgili operasyonlar yapılıyor. Yani son derece iyi gidiyor. Bu konuda yani göğsümüz artık dik, başımız dik ve şehitlerimizin de sürekli olarak intikamları alınıyor.
Evet. Efendim, dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından karargâhta bir araya geldi. Hulusi Akar'ın açıklamaları önemliydi. Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse de inisiyatif kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık, dedi. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nden de farklı farklı açıklamalar yapıldı. Cumhuriyetçi Parti'nin kıdemli senatörlerinden Graham, konuya ilişkin yazılı açıklamasında Türkiye noktasında kazan kazan yoluna bakıyoruz. Müttefikimiz Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının müzakere ederek daha güçlü ilişki kurabileceğimizi vurguluyoruz, dedi. Aynı zamanda Pompeo'dan da bir takım açıklamalar vardı. Daha fazla yaptırım gelir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz. Amacımız bu, şeklinde.
Nasıl olacak bu?
Evet, tüm yapılan bu açıklamaları nasıl yorumlamak lazım?
Şimdi tabii Amerika'nın kafası karışık. Amerika'dan da değişik değişik açıklamalar geliyor ve bakıyorsunuz işte Trump'tan farklı bir ifade var. Pentagon farklı şeyler söylüyor. Beyaz Saray'dan bambaşka bir açıklama yapılıyor. Amerika bu noktada, ama bence Milli Savunma Bakanı Akar'ın söyledikleri son derece önemli. Biz uzun süreden beri bekliyoruz, bizi oyalıyorlar. Ve biz müttefikliğin gerektiği şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne istiyorlar ki son Suriye'de bir operasyon yapılacaktı. Trump'ın ricası üzerine ertelendi. Artık bıçak kemiğe dayandı diyoruz ve bu S-400'ler meselesinde filan da yani komik bu söyledikleri, operasyonel hale getirilmeyecek. Ne yapılacak? Bu müzede sergilenecek mi? Yani Türkiye bunu kullanmak için alıyor ve ihtiyacımız olduğu için alıyoruz. Bakın bundan birkaç gün önce Ceylanpınar'a iki tane roket atıldı. Bir tanesi bir evin çatısına düştü. Bu bilmem kaçıncı roket ve işte biz S-400'ü bundan dolayı alıyoruz. Yani yukarıdan yağıyor tepemize bir takım şeyler, mühimmatlar. Bunları engellemek için alıyoruz ve buna ihtiyacımız var. Kendisi de söylüyor Trump'ın. Biz zamanında parasını verdiler, patriot almamasına izin vermedik. Şimdi burada haksızlık yapılıyoruz diye. Haksızlık yapıyorsanız eğer,
hakkımızı teslim edin artık.
Bunlar ne filan diyorsunuz. Zaman zaman hakkı teslim ediyorlar. Onu da şunu söyleyelim. Biz haklı olduğumuz için yapmıyorlar. Biz pek şu anda itiş kakış içine girmek kendi lehlerine olmadığı için yapıyorlar. Yoksa hak, hukuk, adalet filan bunların defterlerinde pek yok yani. Bunlar hakka değil güce bakıyorlar, hakka değil menfaate bakıyorlar. O açıdan Türkiye artık kararlı bir şekilde tavrını ortaya koyuyor. Bir başka bir şey daha var. Bakın bizim içeride de bir takım tartışmalar var. Nedir? İşte Suriyeliler son derece ciddi sıkıntı deniyor. Bu Suriyeliler burada niye yok deniyor. Bunların üzerinden bir takım siyasi istismar faaliyetleri yürütülüyor. Şimdi biz bu operasyonu veya Amerikalılarla yaptığımız görüşmeyi neyin üzerine oturtuyoruz? Orada bir güvenli bölge üzerine oturtuyoruz. O güvenli bölgede de işte Türkiye'ye gelen Suriyelileri salgılı bir şekilde istihdam etmek için uğraşıyoruz. Nitekim işte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bizim temizlediğimiz yerlere çok ciddi dönüşler oldu. Geçtiğimiz günlerde de gönüllü 130 civarında insan Suriyeli topraklarına döndü. Şimdi burada milyonlarca insan var. Biz bunu artık kaldıramıyoruz. Bakın belki ekonomik olarak kaldırıyoruz ama sosyal olarak da kaldıramıyoruz. Ciddi tepkiler var. İşte biz burayı temizlemek için temizleyip bunların ülkelerine dönmesi için bu tür adımlar atıyoruz. Ama maalesef içerideki bir takım çevrelerde bunu sadece ve sadece siyasi istismar amacı olarak görüyorlar. Onlar da seslerini çıkartmıyorlar. Yani Türkiye bu işi yapmak zorunda. Başka çaresi yok. Çünkü dediğim gibi bir güvenlik boyutu var işin. İkincisi de milyonlarca insan var bu ülkede. Artık bunlar sosyal bir takım problemlere yol açıyor. Bunların da ülkelerine dönmesi gerekiyor. Ben önümüzdeki günlerde bir şey bekliyorum. Yani bir harekat bekliyorum ama belki önümüzdeki günlerde derken o bölge çok sıcak şu anda. Belki Ağustos ayı da geçirilebilir bu görüşmelerle. Ondan sonra bir adım atar Türkiye herhalde.
Çünkü iki taraf arasında da bir görüş ayrılığı hakim güvenli bölge konusunda.
Vallahi görüş 30-35
kilometre olmasını mesela öngörüyor Türkiye derinliğin ve TSK tarafından bölgedeki güvenliğin sağlanması konusunda ısrarcı. Ama Amerika Birleşik Devletleri de tabii tam tersi bir yaklaşımda bulunuyor.
Bakın biz 35 demeyelim, 20 diyelim, bunu kabul edecekler mi? Yani Amerika bazen işte vakit geçirmek için bizim dediğimizi yapıyor, kabul ediyor. Bazen kabul etmiyor. Önümüzde bir takım engeller çıkarıyor. Bir kilometre üzerinden bir takım tartışmalar yapıyor. İşte Trump askerlerimizi çekiyoruz dedi. Uzun süre geçti üzerinden. Ne oldu, askerler çekildi mi? O açıdan yani bunlar pek şey değil, 3-5 kilometrenin bence önemi yok. Türkiye de bu konuda geri adım atabilir. Yani 35 olmaz da 30 olur, 25 olur. Burada problem Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işte isteksiz olması. Ha, bunları da önümüze atıyorlar, biz de tartışıyoruz. Yani evet, işte görüş ayrılıkları, şunlar olacak, bunların hepsinde biz Amerikalıların dediği noktaya gelsek sonuç şu olacak, operasyon yapmamız gerekecek.
Hı hı,
onlar evet, onu istiyorlar çünkü.
Evet evet. Tutarsız politikalarının örneklerini de şahit olduk aslında geçtiğimiz günlerde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye heyetiyle Ankara'da görüşürken aynı saatlerde General McKenzie de Suriye'de PKK-YPG'nin elebaşlarından bir teröristle görüşüyordu. Buna ilişkin yorumlarınız nedir acaba?
Tabii komutan orada görüşüyor ve burada bunlar yapılıyor. Bunlar tabii şey, Amerika'nın zaman zaman hani bu tür davranışlarla Türkiye'ye de mesaj vermesi, sadece şey değil yani, dengesiz davranışlar falan değil bu. Zaman zaman işte görüşmeler sırasında bu tür adımlar atıyor, bu tür garip görüntüler veriyor. Kendi tavrını da ortaya koyuyor. Yani şudur aslında, bu meseleyi konuşacaksak generalin konuşması, general kimlerle konuşuyor? YPG'lilerle görüşüyor. Bu YPG nedir? YPG işte içinde çocuk savaşçıları barındıran, insanlık suçu işleyen bir terör örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri de burada bir savaş suçuna ortaktır bu noktadan baktığımızda. Bu YPG nedir? Bu YPG çocuklarımızı ve batıyı zehirleyen, eroin işte ve esrar ticaretini yapan, yönlendiren bir yapıdır, kuruluştur. Burada da bana göre Amerika Birleşik Devletleri suç işliyor. Müttefiklik ruhuna uymuyor. Bunlar Türkiye'ye saldırıyorlar. Onlarla birlikte hareket etmekte bir beis görmüyor. Yani bence bunları tartışmak lazım. Bir de duyduğumuz bir şeyler var son günlerde, bazı duyumlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada attığı bazı füzeler, kullandığı, bunlara verdiği bazı silahlarda nükleer bir takım şeyler de var ucunda. Yani rahatsız edici nükleer atıkları orada yok ediyorlar. Bu da insanlık suçu. Neresinden bakılırsa bakılsın böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ama ben şunu söyleyeyim, belki garip gelecek. Amerika Birleşik Devletleri burada tökezliyor. Dünyanın pek çok yerinde tökezlediği gibi. Ben şunu düşünüyorum, Amerika Birleşik Devletleri İmparatorluğu çöküş sürecine girdi. Ve bu çöküş sürecinde de Türkiye'nin de onun silkelenmesinde önemli etkileri var. Hem S-400'e hem Suriye'deki tavrı, Türkiye'nin hem de Birleşmiş Milletler'deki mücadelesi. Yani bu böyle gitmez o açıdan. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek daha fazla kan kaybedeceğini düşünüyorum.
Evet. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla da Türkiye'ye döndü. Hakan Atilla'nın dik duruşunu da konuşalım isterseniz sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de vardı Hakan Atilla'ya yönelik. Yorumlarınız nedir acaba?
Yani herkes tabii meşrebinin gereğini yerine getirir. Herkes kendisine yakışanı yapar. Hakan Atilla evet çok güzel bir sınav verdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu dönemde kendisine pek çok şey teklif edildiğini biliyoruz. Yani uzlaşmak için Türkiye'yi karalaması gerektiğine yönelik bir takım baskılar yapıldı. Hatta korkutulmaya çalışıldı. Eğer bizimle işbirliği yapmazsan, Türkiye aleyhine konuşmazsan, şu kadar yılı yatarsın, bizimle işbirliği yaparsan yatmazsın gibi bir takım ifadelerde bulundu. Nitekim o işbirliğini yapanlar oldu. Ve onlar da cezaevine de pek yatmadılar. Hakan Atilla bana göre kendine yakışanı yaptı. Direndi, dik durdu ve cezasını tamamladı. Geliyor tabii ceza derken, bakın ceza demeye de ben utanıyorum. Yani son derece rahatsız oluyorum. Çünkü burada bir ceza da yok. Burada bir esaret var. Çünkü Hakan Atilla neden Amerika Birleşik Devletleri'ne yakalandı ve içeriye atıldı? Sebep şu, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı bir ambargo, İran ambargosu ve Türkiye adına Hakan Atilla'nın bu ambargoyu deldiği iddia edildi. Şimdi ambargo senin ambargon, Birleşmiş Milletler karar yok, benimle ne ilgisi var? Ben senin emir erim miyim, ben senin bu ambargona uymak zorunda mıyım gibi bir şey var ortada. Yani şimdi biz bir takım kararlar alsak dünya üzerinde uygulanacak ve Amerika Birleşik Devletleri de buna uymak zorundadır desek herhalde gülerler bize, değil mi? Ama onlar yapıyorlar, niye? Güç de işte adaletsiz bir şekilde ve uymayanları da böyle cezalandırma yoluna gidiyorlar. O açıdan tabii burada haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevine sokulmuştur. Bir nevi esir alınmıştır. Daha sonra da yine şunu da altını çizmek lazım. Kendileri de yaptıkları için çok ciddi, önemli olmadığını, hukuki olmadığını bildikleri için o yüksek cezaların bir anda hiçbirini veremediler. Serbest bırakmak zorunda kaldılar. Tabii bir yanda Can Dündar gibi isimler var. Bir yanda Hakan Atilla'lar var. Bu tarihte de oldu, Milli Mücadele döneminde de oldu. Çanakkale'de de karşımıza çıktı. Ama işte bizim bu Can Dündarlar veya işte Ekrem Dumanlılar veya başkaları bizim için örnek değil. Onlar hep oluyor. İşte içimizden Hakan Atilla'lar da çıkıyor ve Hakan Atilla'lar Allah'tan diğerlerinden çok daha fazla.
Evet. Doğu Akdeniz konusunda da görüşlerinizi almak isteriz Sayın Pazarcı. Enerji kaynakları arama faaliyetlerinde gerginlikte, hat safhada uzun bir zamandır konuşulan bir konu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ta ekiplerin envanter çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş'ın Türk idaresine yerleşimi açılmasıdır dedi. Gelinen son durumu nasıl okumak
Maraş
lazım?
Maraş meselesinden baktığınız zaman Maraş'ta 1974 harekatından bu yana boşaltılmış bir bölge. Ben birkaç kere gittim ama 15-20 yıl oldu gidişlerimin üzerinde. O dönemde bile evler harabe halindeydi. İçine, evlerin içinde ağaçlar çıkmıştı. Yani Maraş açılacak ama açılması da bitmez. Çünkü açıldıktan sonra neredeyse tamamını yıkıp yeniden yapmak lazım. O derece tahrip olmuştur. Çünkü bakımsız, içine girilmeyen evler herhalde şey yapamıyor yani. Hepsinde aynı sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü ama burada şey önemli, tavır önemli. Tabii biz uzun süre Maraş'ı pazarlık açısından elimizde tuttuk ama olmadı. Yani Rumlar hiçbir zaman Türkiye ile uzlaşmaya yanaşmadılar. Şimdi madem öyle diyor Türkiye, bu adımı atıyor. Tabii Doğu Akdeniz'deki petrol veya doğal gaz aramaları çok daha farklı bir konu. Şimdi burada da son derece hukuksuz bir şekilde, yani Avrupa'da, Amerika'da pek çok devlet hukuksuz bir şekilde adımlar atıyor. Bakın, deniz hukukuna göre biz orada hak sahibiyiz veya en azından bu kadar yakın ülkeler ki Türkiye ile Kıbrıs'ı bir tek olarak kabul etsek dahi onların bakış açısıyla burada bir tek Rumlar var, işte Rumların idaresinde olmalıdır diye baksak dahi Rumlar o bölgede bir takım sondaj çalışmalarını yapamazlar. Türkiye ile anlaşmak zorundalar. Çünkü deniz hukuku bunu öngörüyor.
Hem yani devletler arası yaptıkları tabii, tek taraflı oturup, anlaşma geçersiz.
Hayır, onlarla Batı bir takım anlaşmalar falan yapıyor ama hukuk ortada, deniz hukuku ortada. Yani bir anlaşmazlık varsa oturup görüşmek gerekiyor. Birlikte hareket etmek gerekiyor. Bunu yapmıyorlar. Yani Rumlar diyorlar ki biz burada her türlü adım atarız, her türlü doğal kaynağı çıkarırız. O zaman biz de yaparız diyoruz. Yok diyorlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir zaten yapılanma yok. Türkiye'nin de o bölgede hakları var, ona da yok diyorlar. Şimdi ne yaptı Türkiye? Bizim Allah'tan bizim elimizde de sondaj gemilerimiz var. Gittik, onlar ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz ve karşımızda bütün Avrupa'yı görüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri bunların arkasında. İsrail'den Mısır'a kadar herkes Türkiye'nin üzerine geliyor ama biz sondaj çalışmalarını yapıyoruz. Sadece bunlar bağırıyorlar, çağırıyorlar, tepki gösteriyorlar. Niye yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Çünkü biz güçlüyüz, yapıyoruz. Orada sondaj gemilerimiz var. Onlar çalışırken bir yanda da fırkateynlerimiz, hücum botlarımız, denizaltılarımız orada. Bakın 1964 yılında Türkiye Kıbrıs'a çıkartma yapma kararını vermişti. Ve ünlü Johnson mektubu geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İnönü'yü çok ağır ifadelerle tehdit ediyordu. Yapamazsınız. Bu sizdeki silahlar bizim silahlarımızdır. Harekete geçemezsiniz. Siz de NATO olarak korumayı Sovyet işgaliyle karşı karşıya bırakırız diye. Türkiye o harekatı yapamadı. Neden? güçlü değildi. Şimdi aynı şekilde üzerimize baskı yapıyorlar. Burada sondaj yapamazsınız. Ya sen senin kadar konuşuyoruz, biz yapabiliriz. Çünkü güçlüyüz. Hem sondajımızı yapabilecek ekipmanımız var elimde, hem de onları koruyacak yeterli silahımız var. İşte bu yani şöyle bakıldığı zaman maalesef dış politikada, milletler arası ilişkilerde hak haklının olmuyor. Hak güçlünün, gücünüz varsa siz haklı oluyorsunuz.
Evet. Doğu Akdeniz Gaz Forumu da herhalde istikrarlı bir enerji politikasına kavuşturması da çok mümkün görünmüyor zaten. Şimdi, İçinde Türkiye'nin olmadığı bir denklemde.
Tabii ki. Yani bakın şimdi bunlar çıkarttılar orada gazı, petrolü. Ne yapacaklar? Nasıl batıya veya pazara ulaştıracaklar? Türkiye olmadan bunu yapmaları mümkün değil. Bir tek deniz yolu var. İsrail üzerinden bir sevkiyat projesi var. Orada da yani o tarafta İsrail'in çevresindeki alıcı ülkeler alıcı değil. İsrail'e götüreceksiniz, oradan tekrar batıya pazarlayacaksınız. Nasıl gidecek? Yine boru hattı yok, yine deniz üzerinden. Yani kat be kat daha pahalıya geliyor. Onun o açıdan Türkiye'yle anlaşmak zorundalar. Türkiye'yle birlikte hareket etmek zorundalar. Ve Türkiye de zaten bunu söylüyor. Yani gelin paylaşalım diyor. Ha yok paylaşmayız şeklinde bir tavır var. Bu böyle devam edip gidiyor ama yani sonuçta kazanan Türkiye olacaktır. Çünkü neresinden bakılırsa bakılsın bu gazı çıkarsalar dahi pazara ulaştırmaya imkanları yok.
Zamanla bölgesel denklemler evet. De değişebilir
elbette. Tabii bir de o var.
Tabii ki. İngiltere'de de bir takım gelişmeler yaşandı. Buna da değinmek ister misiniz Sayın Pazarcı?
Olur, isterseniz değiniriz.
Evet, Dışişleri Bakanı, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. Yeni dönemde İngiltere'de neler bekleniyor? Ne değişecek
vallahi
acaba?
Vallahi çok bir şey değişmez. Bakın biraz önce de bizim arkadaşlarla onu konuştuk. Şimdi dünyada bir takım liderler, liderler demeyelim, yöneticiler geliyor. Macron diye bir adam. Bakıyorsunuz De Gaulle ve Napolyon'un koltuğuna yakışıyor mu? Yani karikatür gibi bir adam. Ondan sonra Trump'a bakıyoruz. Trump gerçekten Amerika süper güç, orada böyle garip bir figür.
Ukrayna'da şimdi, bir komedyen.
Yani Ukrayna'da bir komedyen, öbür tarafta işte burada da bu Türk asıllı Ali Kemal'in milli mücadeleyle karşı çıkan, hatta daha sonra da linç edilerek öldürülen Ali Kemal'in torunlarından birisi. Bu da bu şey son derece yetersiz bir figür. Ama bunlara karşı bakın bir Tayyip Erdoğan var. Ve Batı basınının son dönemde bazı istatistiklerde en çok konuştuğu kişilerden birisi ve bir Putin gibi bir lider var. Şimdi ben Erdoğan bizim Cumhurbaşkanımız, orada elbette belki tarafsız davranamayız. Erdoğan şöyle güçlü böyle güçlü deriz. Bırakın onu, Putin'den bahsedelim. Ben 1989 yılında Sovyetler Birliği çöktüğünde Afganistan'daydım. Afganistan'da mücahitlerle beraber parayı bastım. Hatta haberde oldu bu. Gittim Tuz generali çağırdım. Ondan tankını satın aldım mücahitler adına. Yani parayı verdiğiniz zaman her şeyi yapıyordunuz. Generalleri satın alıyordunuz. Hatta şeye gittiğimde, o eski Sovyet blokunda ülkelere gittiğimde albayı çağırıyordum. Koca jemseyle geliyordu. Sabah beni alacaksın diyordum. Şuraya götüreceksin. Albay selamını çakıyordu. Beni gezdiriyordu. 3-5 dolar para veriyordum. Devam ediyorum. Eğer kıyafetini beğeniyorsam da o subaya şey diyordum, Rus subaya, soyun bunları getir, kaç para işte, 3 dolar 5 dolar parasını veriyordum, satın alıyordum. Böyle bir ülkeydi. Oradan yine ciddi bir güç haline getirdi. Şimdi böyle bir lider var. Erdoğan'ın zaten karizması, liderliği tartışılmaz. Batı'da da böyle bir çöküş var. Yani o açıdan hani İngiltere Başbakanı'na baktığımız zaman işte böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Onun için yani dünya yeniden şekilleniyor. Dünya şekillenirken Batı'da bu tür böyle karikatür figürler var. Bizde de güçlü figürler var. O açıdan biz geleceğe çok rahat ümitle bakabiliriz diye düşünüyorum.
Evet, iç siyasete ilişkinde değinmek istediğiniz hususlar varsa.
Vallahi yani siz sorarsanız, yoksa benim özellikle değinmek istediğim herhangi bir husus yok.
Gazetelerin konular. Hemen hemen ilk sayfalarına düşen bir haber de Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıydı. Buna ilişkin yorumlarınız var mıdır?
Vallahi tabii zaman gösterecek. Uzun süreden beri biliyorsunuz özellikle Sayın Erdoğan bu faizlerin yüksek olduğunu söylüyordu. Düşürülmesi gerektiğini savunuyordu. Merkez Bankası Başkanı da buna karşı çıkıyordu. Merkez Bankası Başkanı değişti. Faizler indi. İşte dolar zıplayacak, ciddi şekilde problem olacak denildi ama dolar da düştü. Tabii yüksek faiz ciddi problem. Bakın hiçbir şey piyasada yüksek faiz olduğu zaman yaprak kımıldamıyor. Hatta alım satımlar, daire alım satımları bile yürümüyor, devam etmiyor. Herkes şunu düşünüyor, yani faizler yüksek. Ben bu parayı işletmek yerine götürürüm, bankaya veririm, şu kadar para alırım. İşte ne bileyim ben taksi alsam, işletsem şu olur. İşte servis aracı alsam, işletsem bu olur. Veya daire alsam, kiraya versem bu olur. Bakıyorsunuz 3 katı 5 katı faizlerden bir getirisi var. O açıdan ekonomiyi de kilitliyor. Bence faizlerin düşmesi önemli. İnşallah başarılı olur bu yapılan adımlar. Ve
devamının geleceği yönünde de beklentiler
var piyasada. Başarılı olur ve şu yüksek faizden kuruluruz biz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağ olun. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı'ydı konuğumuz.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner bizlerle birlikte. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Spor dünyasında geçtiğimiz bir haftanın özetini ve değerlendirmesini yapalım. Buyurunuz.
Şimdi öncelikle Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları devam ediyor Bakü'de. Oradan girelim. Genç çocuklarımız katıldıkları bu organizasyonda, yarıştıkları branşlarda altın, gümüş, bronz çeşitli madalyalar kazanıyorlar. Tabii bu şu açıdan önemli, bu genç çocuklar bundan sonraki süreçte bizim A takımlarımızda üst kategoride, büyükler kategorisinde yarışacak sporcularımız. Geçtiğimiz günlerde yine Türkiye'yi sevindiren güzel haberler gelmişti. U16 yaş kategorisinde kız voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Ve oynadığı o müsabakalarda hiç yenilgi almadı. Sadece bir set kaybetti. Finalde de ev sahibi ülke İtalya'yı yendi, şampiyon oldu. Daha öncesinde üniversite yaz olimpiyatları vardı, oyunları vardı. Orada da milli sporcularımız 14 madalya kazandılar. 3 altın, 5 gümüş, 6 bronz. Sonrasında işte U16 takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Yine voleybolda U20 kadın voleybol takımımız dünya dördüncüsü oldu ki yarı finali kaybetti, 3-2, çok zor bir maçtı. Onu kazansa final oynayacaktı. Yani buradan şuraya gelmeye çalışıyorum. Alt yaş gruplarında gerçekten biz diğer branşlarda çok başarılıyız. Katıldığımız organizasyonlarda sporcularımız önemli dereceler elde ediyor. Ve bu bizi açıkçası gelecek adına umutlandırıyor. Şimdi önümüzde 2020 olimpiyat oyunları var. 2020 olimpiyat oyunlarına gidecek kadrolar içinde burada yarışan sporcularımız var ve bu elde edilen dereceler bizi bundan sonraki süreç için umutlandırıyor. İşte Ağustos ayının sonunda, Eylül ayının başında voleybol Avrupa şampiyonası var kadınlarda. Bu ayaklardan bir tanesi, 4 ülkede yapılacak bu organizasyon. Bir tanesi de Türkiye'de, Ankara'da grup maçlarını milli takımımız Ankara'da oynayacak. Final de Ankara'da olacak ve bu elde edilen gerek U16'daki gerek U20'deki başarılar doğal olarak milli takımımız için bir moral kaynağı ve oradan yetişen çocuklarımız, gençlerimiz bundan sonraki süreçte A milli kadın takımımızın temelini oluşturacak ve bu süreçte biz elde edilen başarıların bizi ne kadar gururlandırdığını, ne kadar mutlu olduğumuzu ve bundan sonrası için ne kadar umutlandırdığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte sadece voleybolda değil, basketbolda olsun, teniste olsun, yüzmede olsun, bütün branşlarda bu genç kardeşlerimiz katıldıkları organizasyonlarda en iyi şekilde ülkemizi temsil ederler. Gelişimlerini çok iyi tamamlarlar ve sonraki süreçte de A takımlarda bu başarılarını sürdürerek bizi gururlandırmaya devam ederler. Tabii diğer branşlarda bunlar olurken açıkçası şu anda sezon başlamadığı için diğer branşlarda olduğu gibi futbolda da transfere ağırlık vermiş durumda takımlarımız ve kadro olanı güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama transfere geçmeden önce de tabii dün oynanan maçtan öncelikle bahsetmek gerekiyor. Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi'nde önemli maçı oynadı kendi sahasında ki Avrupa'da ilk kez mücadele eden bir takım Yeni Malatyaspor. Bu açıdan onlar için önemli bir karşılaşmaydı. Keşke kendi sahasında kazanabilseydi Yeni Malatyaspor ama olmadı. Yenik duruma düştüğü maçta öne geçti. Sonrasında bir hatadan beraberlik golünü yedi. Maç berabere bitti. Tabii şu anda 2-2'lik skor rövanş için Ljubljana takımını avantajlı kılıyor ama bu tür maçlarda maç bitmeden turu geçen takım belli olmuyor. Malatyaspor ilk maçta bir heyecan yaşadı açıkçası. Çünkü ilk kez Avrupa'da mücadele ediyor olmanın bir heyecanı vardı. O heyecanla maç berabere bitti ama rövanş maçında her şey olabilir. Bir iyi bir sonuçla oradan dönüp turu geçebilir Malatyaspor. Malatyaspor'un turu geçmesi önemli. Neden önemli? Burada daha önceki programlarımızda da çok dile getirdik, çok konuştuk bu konuyu. Biz UEFA sıralamasında ülke olarak çok kritik bir noktadayız ve bu kritik noktayı bir şekilde muhafaza etmemiz ya da geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de Avrupa macerasına çıkan, Avrupa kulvarına yarışan takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'nde olsun, UEFA Avrupa Ligi'nde olsun katıldıkları her organizasyonda, her maçta ülkemize puanlar kazandırması gerekiyor ki biz az önce de söyledim bulunduğumuz UEFA sıralamasında yerimizi koruyalım ya da daha iyi geliştirelim. Çünkü arkamızdan gelen rakiplerle puanımız çok az ve bizim bunu bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte zaten UEFA'nın yeni bir yapılanması var. Yeni bir format üzerinde çalışılıyor. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleyi daha üst duruma taşımak ve kaliteyi daha yükseltmek için takım sayısını arttırma ama takım sayısını arttırırken de kaliteli takımları bu organizasyona dahil etme. Bunun için de ülke sıralamasının, ülke puanlarının çok önemi var. Bizim bu kulvarda yarışan tüm takımlarımızın puanlarına ihtiyacımız var. Şimdi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gruplarda mücadele edecek. Medipol Başakşehir ön eleme oynayacak. Playoff turu oynayacak. Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma başarısı elde eder. UEFA Avrupa Ligi'nde işte Yeni Malatyaspor macerasına başladığı sonraki süreçte Trabzonspor devreye girecek. Beşiktaş grup aşamasında oynayacak. Bu takımlarımızın çıktıkları her Avrupa Kupası maçında alacağı puan çok önemli. Bu açıdan Malatyaspor'un ben 2-2'lik skorla rövanşa çıkacak ve o maçta turu geçmesini umut ediyorum. Çünkü 5 takımla mücadeleye başladık ve bir şekilde 5 takımla devam etmemiz çok önemli. Bu açıdan hem Malatyaspor'un hem Galatasaray hem Medipol Başakşehir hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın önünde tarihi bir sorumluluk da duruyor. Bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Transfer dönemi şu anda hızlı geçiyor açıkçası. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor açısından. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye çalışıyor. Açıkçası giden oyuncular da Galatasaray açısından baktığımızda değerli, kaliteli oyuncular. Onların yerini doldurmak için sarı kırmızılar önemli çaba sarf ediyor. İşte Onyekuru geçen sezon gerçekten Galatasaray'a çok önemli katkı yaptı. Hem goller attı hem asistleriyle puanlar kazandırdı. Şampiyonlukta en önemli oyunculardan bir tanesiydi ama kiralık oynuyordu. Şu anda eski takımı Everton'a dönmüş durumda. Galatasaray onun açığını hem Babel hem Jimmy Durmaz ikilisini transfer ederek kapatmak gibi düşünce içinde ama hala sanki Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a döneceği gibi bir transfer girişimi söz konusu. O da gerçekleşirse Galatasaray gerçekten çok önemli bir adım atmış olur. Onun yanında orta sahada yine şampiyonlukta çok önemli pay sahibi isimlerden Fernando Sevilla'ya transfer oldu. Ama Galatasaray onun açığını da Babel'in Fulham'dan takım arkadaşı Seri'yle kapatmış gibi duruyor şu anda. Önemli bir transfer tabii Seri'de, ama Galatasaray'ların şu anda merakla beklediği, büyük bir heyecanla beklediği forvet transferi. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray şampiyonluğa giderken şampiyonluk yarışında biraz geride kalmıştı. Ama devre arasında önemli transferler yaptılar ki bunlardan bir tanesi de Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle alınan, işte şampiyon olunması halinde 3 milyon euro daha bonservis bedeline ek yapılacak Jagne'ydi. Gerçi Jagne Galatasaray'a özellikle penaltıdan birçok gol kazandırdı ama oyunu Galatasaraylı taraftarları, teknik ekibi çok fazla umutlandırmadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni de düşündüğümüzde o oyunun Galatasaray'ın bir forveti için, golcüsü için yeterli olmayacağı görüşü hakim ve Galatasaray şu anda Jagne'yi yeniden bir başka kulübe gönderip bir bonservis bedeli kazanıp Monaco'dan Falcao'yu alma girişimleri sürüyor. Gerçekten çok önemli bir oyuncu ama geçmişte Atletico Madrid'deki gibi değil açıkçası. Orada çok başarılı bir oyuncuydu. Çok goller atıyordu. Takımına önemli başarılar kazandırıyordu. Ama sonrasında bir İngiltere macerası var. Chelsea'de oynadığı pek etkili değildi. Monaco'da şimdi yine takım kaptanlığını yapıyor, goller atıyor ama 33 yaşının verdiği bir performansla çok da iyi değil açıkçası. Zaman zaman sakatlıklar yaşıyor. Zaman zaman kadroda yer bulamıyor. Bulduğu zaman da etkili olamıyor. Ama tabii Avrupa çapında çok önemli bir golcü olduğu için Galatasaray geçmişte bu tür oyuncuların Türkiye'ye gelip çok önemli işler çıkardığını bildiğinden böyle bir oyuncuyu kadroya katıp özellikle Avrupa'da önemli işlerde kendisine fayda sağlayacağını düşünüyor ki ben de açıkçası taraftar gibi düşünüyorum. Gerçekten geçmişte baktığımızda sadece Galatasaray için değil, diğer takımlarda da Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, bazı Avrupa'da yıldızı sönmeye yüz tutmuş oyuncuların Türkiye'ye geldikten sonra bir çıkış yaptıklarını, önemli işler yaptıklarını, başarılı olduklarını çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte bunların en yakın örneklerinden bir tanesi Galatasaray'da Gomis, Beşiktaş'ta Gomez'di. İkisi de kendi liglerinde, kendi takımlarında çok fazla iş yapamayan, çok fazla üretemeyen oyunculardı ama Türkiye'ye geldiler, ikisi de gol kralı oldu. Gomis Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı. Gomez Beşiktaş şampiyona taşıdı. Şimdi aynı durum Galatasaray'ın Monaco transferi için de, Monaco'dan oyuncu transferi için de geçerli. Ama maliyeti çok yüksek bir oyuncu. Açıkçası Monaco'da Falcao 7 milyon euro kazanıyormuş yıllık. Türkiye şartlarında bir oyuncuya 7 milyon euro bir sezon için, açıkçası bir de 3 yıllık sözleşme düşünülüyormuş. İşte o rakamın 5 milyon euroya düşürülmesi falan söz konusu. Yani 5 milyon bile olsa 3 yıl için 15 milyon euro. Türkiye şartlarında gerçekten çok büyük bir para ama tabii hedefleri olan bir takım Galatasaray. Hem ligde şampiyonluk hem Avrupa'da başarı hedefliyor ve böyle bir hedef için de açıkçası çok kaliteli bir golcüye ihtiyaç var. Şu anda piyasada da alınabilecek sayılı golcülerden bir tanesi ama bu transfer için Galatasaray yönetimi şu an için uğraşıyor. Anladığım kadarıyla oyuncunun fiyatını biraz düşürmeye çalışıyor. İşte Galatasaray taraftan heyecanlanması, işte oyuncu gelirse forma satışı artar, işte bir takım reklam pazarlama girişimlerinde istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Tüm bunlar bence şu an için masaya yatırılmış durumda. Ama Galatasaray'ın önemli bir golcü transfer etme girişimini ben sonuçlandıracağını düşünüyorum. Fenerbahçe de bu yarışta Galatasaray'ı zorlayacak ekiplerin başında geliyor. Çünkü 5 sezondur şampiyonluk yaşayamayan bir takım ve geçen sezon büyük umutlarla lige başlayan bir Fenerbahçe ama sonuçta büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Uzun süre küme düşme hattının üzerinde dolaşan bir Fenerbahçe ligi sonraki çıkışıyla 6. sırada tamamladı. Ve bu sezon artık sarı lacivert taraftarlar bir şampiyonluk bekliyor. Ve gördüğüm kadarıyla da şu anda mevcut yönetim, teknik kadro şampiyonluk için gerekli tüm çabayı özellikle transfer konusunda harcıyor. Tabii Elif Elmas gibi önemli bir oyuncunun Fenerbahçe'den yaklaşık 300 bin dolara mal olmuşken ve bir basketbolcusu tarafından önerilmiş bir oyuncunun, çok genç yaşta önerilmiş bir oyuncunun Fenerbahçe'de çok kısa sürede kalıp çok fazla lig maçında kadroya giremediği halde oynadığı maçlarda üst düzey performansı ama çok az sayıda maçta oynadıktan sonra 16 milyon euro gibi büyük bir bedelle Napoli'ye transferi de gerçekten bir yönetim başarısıdır diye düşünüyorum ben. Hem de Fenerbahçe'nin şu anda gerçekten bir mali anlamda kriz yaşadığı dönemde, işte kampanyalar düzenledi Fenerbahçe, UEFA ile ilgili yaptığı finansal fair play anlaşmasında bazı konularda sıkıntılar yaşıyordu. Onları aşmak için mali tablolarını düzeltmesi gerekiyordu. Bence Elif Elmas transferi bu anlamda Fenerbahçe'nin elini çok rahatlatmış gibi duruyor. Ve Fenerbahçe zaten Elif transferi gerçekleşmeden önce de bir takım oyuncuları transfer etmişti. İşte forvetine Vedat Muriç'i aldı Çaykur Rizespor'dan. Almanya'da Mark Kruse'yi getirdi ki önemli bir oyuncu. Zaten kadrosu Fenerbahçe'nin geçen yıl eleştirilse de aslında çok kötü bir kadrosu yoktu. Bu eksikleri Ersun Yanal yönetimle yaptığı toplantılardan sonrası dile getirdi ve onların eksikleri bir şekilde bu transferlerle giderilmeye çalışılıyor. Medipol Başakşehir'den Emre Belezoğlu 4 yıl aradan sonra tekrar Fenerbahçe'ye döndü ki Fenerbahçe için belki de önemli bir transfer. Her ne kadar 39 yaşında olsa bile Emre'nin tecrübesi, oyun aklı, oyun zekası, oyun içindeki o karakteri, ortaya koyduğu özgüven Fenerbahçe'ye ayrı bir hava katacaktır diye düşünüyorum ben. Belki 34 maçın 34'ünde Emre'den faydalanma şansı olmayacak Fenerbahçe'nin ama çok kritik maçlarda görev alıp Fenerbahçe'ye çok önemli işler yapacağını, çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum ben. Ve Mark Kruse gibi, Vedat Muriç gibi, Emre gibi oyuncuların yanına Fenerbahçe belki de çok önemli bir transfer gerçekleştirdi ki Galatasaray'la rekabet halindeyiz sanki bu transferde. Vedat Muriç konusunda işte Altay Bayındır Ankara Gücü'nden kaleci olarak transfer konusunda Galatasaray'la yarış halindeydi. İkisini de Fenerbahçe aldı ve eski bir Galatasaraylı Rodriguez'i de tekrar takıma katarak, kiralayarak bu yarışta önemli bir hamle yaptı Fenerbahçe ki geçen sezon özellikle kanat bölgelerinde sıkıntıları vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi hem Rodriguez'in kanada transferi hem Vedat Muriç'in santrfora transferi ki Fenerbahçe geçen sezon gol yollarında da çok büyük sıkıntı yaşamıştı. Slimani'den istediği verimi alamamıştı. Şimdi Vedat Muriç de o açığı kapatıp kanatlardan birinde de Rodriguez de o etkinliği arttırmayı düşünüyor. Bu açıdan Fenerbahçe şu anda sanki bu sezon bir şekilde şampiyon olacağız, olmalıyız. Olamazsak gelecek sezon için durum daha kötü. O yüzden ne yapıp edip bir şekilde şampiyonluğa ulaşmalıyız. Bence bu düşünceden hareketle yola çıktılar ve transferleri de o yönde yapıyorlar. Geçen sezon taraftara yaşatılan hayal kırıklığını bu sezon bir şekilde unutturup yeniden güçlü bir Fenerbahçe ile, güçlü bir kadroyla yarışa girip Galatasaray'ın üst üste 2 yıllık şampiyonluğu, Beşiktaş'ın öncesindeki 2 yıl üst üste şampiyonluğunu unutturup yeni bir sayfa açmayı hedefliyor gibi duruyor Fenerbahçe. Ama tabii sonuçta futbol sahada oynanıyor, sonuç sahada alınıyor. Siz ne kadar güçlü kadrolar kurarsanız kurun, ne kadar güçlü transferler yaparsanız yapın, ne kadar çok para harcarsanız harcayın. Sonuçta belirleyici olan saha içindeki futbolcuların performansı oluyor. Ama ben şu an için hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin transfer yarışında önemli hamleler yaptıklarını ve bu yarışta daha sezon başlamadan öne geçtiklerini söyleyebilirim. Beşiktaş için şöyle bir durum söz konusu. Beşiktaş bundan 4-5 sezon önce de bir mali açıdan kemer sıkma politikası uygulamıştı. Sonrasında 2 yıl şampiyon oldu. Sonra 2 yıl şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı ama yarış sonuna kadar kovaladı. Bu sezon takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdiler. Medipol Başakşehir'de son 4-5 sezonda yaptığı büyük işler var Abdullah Hoca'nın. Yeniden bir yapılanma sürecine giriyor gibi Beşiktaş ama bu yapılanma süreci geçmiş sezonlarda yaşanan kemer sıkma gibi düşük maliyet, ucuz oyuncu, çok fazla transfer yapmadan kadroyu mümkün şekilde koruyarak ve bir iki takviye ile yarışa girip yarışı bu şekilde sürdürmek gibi bir anlayışı var Beşiktaş'ın. Şu ana kadar bitmiş transfer olarak iki tane isim var ki bir tanesi geçen sezon zaten Beşiktaş'ta kiralık oynuyordu. Onun bonservis alındı Adem Lay için Torino'dan. Ankara Gücü'nde geçen sezon kiralık olarak oynayan Victoria Guimas'tan bir oyuncuyu aldı Beşiktaş, Tyler Boyd ki ikinci yarıda Ankara Gücü'nde gerçekten büyük çıkış yapmıştı. O oyuncuyla birlikte şimdi yazılıyor, çiziliyor ama resmi olarak kulüpten yapılan bir açıklama yok. Douglas geçen sezon Sivas Spor'da oynuyordu. Sağ bek Brezilyalı oyuncu, Barcelona'da çok önemli bir oyuncu. Onun anlaşma sağlandığı, 3 yıllık bir anlaşma olduğu belirtiliyor medyaya yansıyan ama şu ana kadar resmi olarak bir açıklama gelmedi. Umuyorum ki lig başladığında tüm takımlarımız transferlerini bitirmiş olur. Çünkü sonrasında yapılan transferler genelde biraz sıkıntılı oluyor. Son anda hamleler gerçekleşiyor, paralar harcanıyor, verim alınamıyor oyunculardan. Umuyorum ki bu olmadan takımlar transferlerini tamamlar ve sezona sorunsuz bir şekilde girip bizi de Avrupa'da en iyi şekilde temsil ederler.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Transfer çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiniz. Sağ olun.
Ben Hürriyet teşekkür
Gazetesi
ediyorum.
Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner'di konuğumuz.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sayın dinleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 30, İstanbul az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Erzurum az bulutlu 27, Amsterdam sıcak 36, Atina az bulutlu 33, Bağdat sıcak 44, Berlin az bulutlu 32, Kiev sağanak yağışlı 23, Lefkoşa sıcak 38, Londra çok bulutlu 26, Madrid az bulutlu 32, Mekke sıcak 43, Moskova yağmurlu 27, New York az bulutlu 30, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Pekin sıcak 36, Roma sıcak 35, Saraybosna sağanak yağışlı 30, Viyana az bulutlu 34, Zürih az bulutlu 34 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
TRT Washington temsilcisi Tuna Şanlı ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin son bir haftadaki gündemini ele alacağız.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 22-26 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. ABD Başkanı Trump'la Cumhuriyetçi Parti'den 45 senatör Beyaz Saray'da Türkiye'yi görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'ye adil davranılmadığını her fırsatta dile getiren Trump'a karşı senatörler Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istiyor. Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması konusunda senatörlerin nabzını yokladığı tahmin ediliyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yasaları uygulamamak gibi bir yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye konusunda muafiyet ya da istisna yollarını aradığı ve görüşmede bunu dile getirdiği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki yorumlarda F-35 savaş uçaklarının teslim edilmemesi ya da yaptırım ısrarının Türkiye'yi daha fazla Rusya ile yakınlaştırma riski olduğundan söz ediliyor. Öte yandan Amerikan ordusuna yakın yayın organlarından Defense One isimli dergi, Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham'ın Trump'ın isteği üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde Graham'ın Çavuşoğlu'na görüşmede Rus hava savunma sistemi S-400'ü aktive etmemeleri durumunda yaptırım uygulanmayacağını ya da tamamen S-400'ün bir kenara bırakılması ve serbest ticaret anlaşması yapılması teklifinde bulunduğu belirtildi. Bu arada Amerikan basınının önde gelen yayın organları, Cumhuriyetçi Parti senatörleriyle Donald Trump'ın toplantı sırasında küçük çapta tartışma yaşadığını iddia ettiler. Senatörlerin Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Trump'a baskıda bulunduğu, Trump'ın ise Türkiye'ye yaptırımları uygulamayı istemediği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Rusya soruşturmasının eski özel savcısı Robert Mueller, Kongre üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Mueller, Rusya soruşturması raporunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı adaleti engelleme konusunda aklamadığını tekrarladı. Robert Mueller, başkanlığı sona erdikten sonra Trump'ın bu konuda suçlanabileceğini de söyledi. Eski özel savcı Robert Mueller, Trump'ın önceki Adalet Bakanı Jeff Sessions'dan iki kez soruşturmaya müdahil olmasını istediğini de söyledi. Robert Mueller, adaleti engelleyip engellemediğini soruşturduğu için Trump'ın kendisini kovmak istediği hatırlatılınca, "Evet, raporda bunu söylüyorum ve raporumun arkasındayım," dedi. Robert Mueller, Donald Trump'ın kendisi hakkındaki FBI direktörü olamayınca özel savcı oldu şeklindeki iddiasını da yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
Hoş bulduk İpek Önder. Merhabalar.
Merhaba efendim, günaydın. Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden hemen her gün farklı farklı açıklamalar geliyor. Açıklamaları bir hatırlatalım isterseniz önce. Sonrasında evet. Da bu açıklamaları bir yorumlamanızı rica edeceğiz. Cumhuriyetçi Parti'nin kıdemli senatörlerinden Graham konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye noktasında kazan kazan yoluna bakıyoruz. Müttefikimiz Türkiye ile serbest ticaret anlaşması müzakere ederek daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyoruz dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'tan da farklı bir tonda bir açıklama geldi. NATO müttefikine yaptırım ciddi bir adımdır dedi. Ve Mike Pompeo Dışişleri Bakanı da şöyle söyledi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin açıklamalarda da daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz. Amacımız bu şeklinde farklı farklı yorumlar var. Kafa karışıklığının sebepleri nedir? Trump'tan da bambaşka açıklamalar geliyor.
Bu aslında bu süreç özellikle bununla ilgili dün Senatör Graham'ın açıkladığı işte serbest ticaret anlaşması yapmaya hazırız manasında. Bunlar aslında 6 ay öncesinden Trump'la görüşmelerde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu Trump'la yüz yüze yaptığı görüşmelerde bunlar gündeme gelmişti. Hatta Trump bir 70 milyar dolarlık bir ek Türkiye'ye ticaret hacmini arttıracak bir anlaşma yapılabileceğini dile getirmişti. Hatta o dönemde bunun aslında S-400'lerin alınmaması için yapılmış bir hamle olduğuyla ilgili değerlendirmeler yapmıştık biz. Ama gelinen süreçte S-400'leri Türkiye teslim aldı. İlk parti işte 30 uçakla birlikte teslim edilmiş oldu. Ama artık Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir kafa karışıklığı içerisinde. Türkiye'de bir kafa karışıklığı yok. Sorun Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi ABD Türkiye'nin S-400 almamasını neden istemişti? Diyordu ki işte bu S-400'ler çalıştığı zaman F-35'lerin sırları ortaya çıkacak ve bunlar bir şekilde Rusya'nın eline geçecek. Türkiye'de demişti böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bu S-400'leri kullananlar sonuçta Türk mühendisleri ve askerleri. O anlamda hani bu sırrın Rusya'ya geçmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri özellikle Türkiye'nin NATO ülkesi olmasından dolayı böyle bir bahaneyi dünya gündemine sokmuş oldu. Ve sonuç itibariyle engelleyemediği için kabak tabiri caizse Anadolu hani şeyle deyimiyle kendi başında patladı. Niye? Şimdi bakın Türkiye S-400'leri aldı. S-400'leri aktif ettiği anda sonuçta Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü var. İncirlik Hava Üssü'nü kullanıyor. Ve Türkiye bir NATO ülkesi. Aynı zamanda NATO ülkeleri de Türkiye'ye tatbikata geliyorlar. İşte İzmir, Çiğli'den tutun Konya, Malatya hava üslerine inip kalkıyorlar. Çünkü sonuç itibariyle oraları durak olarak kullanıyorlar. O zaman diyeceğiz ki Türkiye'ye hiç F-35 girmemesi lazım. Sadece Türkiye'nin sahip olduğu, olamadığı F-35'ler değil. Diğer NATO ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de bundan sonra F-35 sokmaması lazım. Çünkü öyle bir bahane söyledi ya. Dedi ki işte çalıştırırsa sırları ele geçirecek. Yani Türkiye aktif ederse şimdi o uçaklar da bir şekilde sırlarını almış olacak. O zaman Amerika Birleşik Devletleri açısından bu şimdi gerçekten bu ortaya attığı yalan kendince kendini zor duruma sokuyor. Bir de tabii bu durum daha önce Yunanistan S-300'leri almıştı ve aynı bu şekilde söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri çalıştırmamış ve Girit'te depolarda bekletmişti. Ama şimdi aynı durum Türkiye kabul etmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü 2,5 milyar dolar para vermiş. Bunu tabii ki depoda bekletmek için almadı. Bunları aktive edecektir. Ama Amerika Birleşik Devletleri şansını deniyor diyebiliriz. Yani hem Türkiye'ye serbest ticaret anlaşması ile bir şekilde önemli bir koz vermek istiyor. Hem de bir NATO müttefikini diğer ülkelere kötü örnek olmaması adına daha önce tehdit etti ama şimdi ikna yoluyla işte kasa yaptırımları uygulanmayacak. Biz işte anlaşma yapacağız. İşte müttefikimiz NATO'nun çok büyük bir ülkesi gibi ifadelerle durumu yumuşatarak bunu sonuçlandırmak istiyor.
Eylül tabii, ayına kadar böyle mi gidecek acaba açıklamada?
Yani tabii ki deneyecek. Yani şimdi serbest ticaret anlaşmasını öne sürdü. Katsayı yapmayacağız dedi. Ama Türkiye'yi ikna edebilmek amacıyla yeni bir süreçteyiz. Bu yeni süreçte ben zannediyorum ki bu özellikle Suriye'deki güvenli bölge konusunun da bu anlaşmaya dahil edilmesi mümkün. Akdeniz'de Kıbrıs konusunun bu anlaşmaya dahil edilmesi mümkün. Ege Yunanistan'la ilişkilerin bu anlaşmaya dahil edilmesi mümkün. Yani Amerika Birleşik Devletleri elinde ne varsa bu S-400'lerin aktif edilmemesi adına Türkiye'yi ikna etmek için kullanabilecek, kullanacaktır. Tabii ki biz Amerika Birleşik Devletleri'yle gerçekten hani NATO'da uzun yıllar birlikte çalıştık. Çok büyük bir müttefikimiz. Ama son yıllarda ABD'nin Türkiye'ye karşı tavırları değişmediği sürece Amerika Birleşik Devletleri ne önerirse öğrensin parasal anlamda. Bu toplum, sadece toplumu değil siyasi iktidarları da böyle bir karar alabilme konusunda çok fazla hani imkana sahip olmayacaklardır. Yani şu anda baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD ile ittifak kurup onları silahlandırıp hani orada de facto bir devlet kurma yönündeki çabaları olduğu sürece ve o terör örgütünün zaman zaman Türkiye'ye saldırılar düzenleyip ki çok yakın zamanda Erbil'de biliyorsunuz bir Türk diplomatı öldürdü PKK sonuç itibariyle. Böyle bir durum Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma zemini ya da ABD'nin taleplerine, isteklerine Türkiye'nin olumlu cevap vermesi mümkün değil. FETÖ ile biliyorsunuz hala Türk polisi, Türk hukuk mekanizmaları bunlarla uğraşıyor. Ama siz bunun liderini Pensilvanya'da beslediğiniz sürece ve o terör örgütü üyelerini kendi ülkenize işte sığınmacı olarak kabul ettiğiniz sürece, onları koruduğunuz sürece bu toplum size güvenmez. ABD burada şunu anlamakta zorlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri PKK ile FETÖ ile ya da diğer ne bileyim işte Kıbrıs'ta Yunanistan'ı destekleyerek, diğer Ege'de Yunanistan'ı destekleyerek ben ne yaparsam yapayım Türkiye bana muhtaçtır. Türkiye ile nasıl olsa yakın ilişki kurarım manasındaki politikası, düşüncesi çok yanlış. ABD şunu anlaması gerekiyor. Biz tehdidi Türkiye olarak tehdidi zaten ABD'den hissettiği için S-400 alıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu anlasa sorun kendiliğinden çözülmüş olacak. Türkiye tehdidi Rusya'dan hissettiği için ya da İran'dan hissettiği için, Irak'tan hissettiği için, Yunanistan'dan hissettiği için S-400 almıyor. Türkiye tehdidi doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nden hissettiği için böyle bir hava savunma sistemini almış alıyor. Bir de tabii darbede şunu gördük ki hava savunma sistemimiz olmadığı için tüm darbeci uçaklar Türkiye'nin her yerinde her yeri bombaladılar. 200 kişiyi öldürdüler. Binlerce kişiyi yaraladılar. Yani bu anlamda baktığımız zaman bu bir gereklilik. Biz bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne daha önceden talepte bulunduk. Kaç yıldır Obama döneminde işte red cevabı geldi. Daha doğrusu cevap verilmedi. Trump döneminde uzadı. Pahalı vermeye çalıştılar. Ne bileyim kendilerince farklı maddeler koymaya çalıştılar. Yani Türkiye'nin bir hava savunma sistemi almaması adına Amerika Birleşik Devletleri yapılması gereken her şeyi yaptı. Biz buna şöyle diyoruz. Kendi silahıyla kendi ayağına sıkma tabiri vardır. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi karşısına alarak Türkiye'nin zararına olacak her türlü faaliyete, her türlü stratejiye destek olarak aslında kendi ayağına sıkmış oldu ve hala da devam ediyor. Pek Önder.
Evet. Buradan Doğu Akdeniz meselesine de gelelim isterseniz. Akdeniz'e komşu ülkelerle küresel aktörler bölgede yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleriyle aslında Akdeniz'deki suların ısınmasına da yol açıyorlar. Doğu Akdeniz Gaz Forumu 2. Bakanlık toplantısı dün gerçekleşti. 7 ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi. Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun bölgeyi istikrarlı bir enerji politikasına kavuşturması mümkün mü? Siz bu ortaklığı nasıl yorumlarsınız?
Evet, şimdi tabii Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman bir defa ülkeler arasında özellikle Kıbrıs ve çevresinde bir anlaşmazlık var. Siz bu anlaşmazlığı çözmediğiniz sürece Doğu Akdeniz'de bu gaz yatakları olduğunu iddia ediyorlar ama biz henüz çıkmış bir gaz görmedik. Ortada bir gaz yok. Farazi olarak çok büyük yataklar oldu söyleniyor. Ve insanlar orada bu kadar büyük gaz yatakları var diye ne bileyim kendince farklı politikalar üretmeye çalışıyor. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Türkiye'nin, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de tarihten beri gelen belli bir etkinliği var. Ve bu etkinlik içerisinde bunları destekleyen ülkeler var baktığımızda. Ve ortada bir Kıbrıs sorunu var. Yani Avrupa Birliği durup dururken daha Kıbrıs sorunu çözülmeden Rum kesimini Avrupa Birliği'ne alarak zaten bu sorunu derinleştirdi. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde olmadığı, siz ister kabul edin ister kabul etmeyin ama orada bir devlet var, orada bir kurulmuş düzen var ve orada insanlar yaşıyor. Yani bu biz kabul etmiyoruz, burası Kıbrıs Cumhuriyeti'dir, tamam bizimdir diyerekten bir işlem yapamazsınız. Türkiye buna izin vermez. Bir de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de yapılan anlaşmaya göre Türkiye oranın garantör ülkesi. Garantör ülkesi olarak Kıbrıs Türk halkını korumak için elinden gelen her şeyi yapacak. Hani bazen diyorlar ya Türkiye sondaj gemisi var. Yavuz Fatih işte gidiyor oralarda işte doğalgaz araması yapıyor ya da zemin taraması yapıyor. Bununla ilgili açıklama yapıyor. Bu hukuksuzdur. Yani niye hukuksuz? Siz istemediğiniz için bir şeyin hukuksuz olması çok fazla mümkün değil. Bir de Suriye krizi henüz çözülmedi. Yani orada bir mücadele alanı var. Ve Suriye krizi çözülmediği sürece Doğu Akdeniz'deki o gazı çıkarıp da kullanmanız riskli bir durum. Filistin sorunu Pekhan'ım çözülmedi. Yani siz o gaz yatakları nerede? Baktığınız zaman işte Gazze yakınında bugün Filistin topraklarına yakın sahalarda deniyor. Öyle deniyor İsrail tarafından. Şimdi siz Filistin sorununu çözmediniz. O insanları böyle kapalı bir hapishane gibi şehre hapsettiniz ve onların ölmelerini bekliyorsunuz. Yani bu insanlar bu kadar eziyete rağmen, bu kadar saldırıya rağmen dayanmaya çalışıyorlar. Çok küçük yardımlarla yaşamaya çalışıyorlar. Siz bunları yaparken bir taraftan Suriye'deki gariban insanları, hastaneleri, pazarları bombalayıp öldürüyorsunuz. Gazze'de, Filistin'de ne bileyim insanları şehirlere hapsedip onları öldürüyorsunuz. Kudüs'te insanları zorla evlerini yıkıyorsunuz. Bir taraftan da işte doğal gaz Doğu Akdeniz'de dünyanın refahına hizmet edecek. Biz daha mutlu olacağız. İşte dünyadaki insanlar daha zenginleşecek. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu baktığımız zaman gelinen yeni dünya düzeninde özellikle ticari savaşlarının yaşandığı dünya düzeninde çok fazla yerine getirilebilecek bir durum gözükmüyor. Bir de tabii Mısır'la Türkiye arası kriz var. İsrail ile Türkiye arasında kriz var. Libya'da devam eden bir savaş var. Yani o gaz siz neyle taşıyacaksınız? Hepsini LNG ile mi taşıyacaksınız? Bu mümkün değil. Çok pahalıya mal olur. Ne diyorsunuz? Biz bunu yapacak, İtalya'ya kadar ulaşacak bir doğalgaz boru hattı yapacağız. Ama daha önce hiç denenmemiş. Bunu ilk defa o derinlikte siz boru hattını döşemek zorundasınız. İşin ilginç tarafı bunu yaparken de belli sulardan mesela Libya kara sularından geçerken Libya'dan izin almanız lazım. Yani bu şu anda Libya'da karışıklık var, karmaşa var. Yani işte Hafter kendini bir şekilde Libya'nın mirasına sahip çıkacağını söylüyor. Bir de Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Serraç hükümeti var. Şimdi bunlar arasında mücadele devam ediyor sonuç itibariyle. Kıbrıs'ta bir anlaşma olmamış. Suriye'de mücadele devam ediyor. Filistin'de mücadele devam ediyor. Lübnan'da mücadele devam ediyor. Mısır'da istikrar yok. Sisi darbe yapmış. Askeri olarak ne bileyim halkı bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Ama her gün biliyorsunuz bir bombalama faaliyetleri oluyor. Hatta bu geçen hafta İngiliz şirketleri, Alman şirketleri Kahire'ye uçmayı reddettiler, iptal ettiler. Hani bu anlamda istikrarsızlığın olduğunda böyle bir projenin yakın dönemde uygulanması mümkün değil. Bunu niye kullanıyorlar? Sadece bazı ülkelere politik baskı aracı. Mesela Doğu Akdeniz gazını biz çıkaracağız. 7 ülke toplandık Mısır'da, Kahire'de. Ne bileyim işte İtalya'ya kadar ulaşacak böyle bir anlaşma yapacağız derken aslında burada Türkiye'yi baskı altına almaya çalışıyorlar. Burada Rusya'yı baskı altına almaya çalışıyorlar. Burada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni baskı altına almaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'siz Doğu Akdeniz'de bir huzur ya da belli bir bu tür projelerin başarıya ulaşması çok mümkün gözükmüyor.
Evet, aslında dediğiniz gibi problem, kriz ve işbirliğinin iç içe geçtiği bir evet. durumdayız Doğu Akdeniz özelinde. İran'la nükleer anlaşmanın nasıl kurtarılabileceği de yine belli olacak. Pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak bir olağanüstü toplantıda masa yatırılacak. Toplantıya anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD dışındaki diğer imzacı ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya'dan temsilciler de katılacak. Çin'i de dahil edelim bu gruba. Evet. Kapsamlı ortak eylem planının uygulanması için taraflar en son Viyana'da bir araya gelmişti 28 Haziran'dan. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz efendim?
Evet, Trump'ın bir açıklaması vardı Pekin Hanım, hatırlarsanız geçen hafta. Dedi ki bundan sonra İran'la ilgili koltuğuma oturup izleyeceğim, bekleyeceğim. Ondan sonra bütün her şey yapıldıktan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz manasında. Aslında bu Viyana'daki 28'inde zannedersem toplantı, 28 Temmuz'daki toplantıda daha çok hani Avrupa Birliği'nin, daha çok işte Fransa'nın, Almanya'nın işte bu anlaşmayı kurtarmak adına İran'la bir müzakere süreci başlatma isteğinden kaynaklanıyor. Yoksa Rusya'ya kalacak olsa, Rusya zaten anlaşmadan çekildi. Yani P5 artı 1'den çekildiği için Rusya diyorum, Amerika Birleşik Devletleri, Trump bu anlaşmadan çekildiği için çekildiği bir anlaşmaya yeniden oturması hani nükleer üzerinde çok fazla mümkün gözükmüyor. Zannedersem baktığım zaman hani hem Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen mesajlar, hem Trump'ın verdiği mesajlar, hem bazı uzmanların, yurt dışındaki uzmanların yapmış olduğu değerlendirmelerde Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hareket edemeyecek şekilde çok ağır bir anlaşmayı kabul etmesi halinde ambargoları hafifletme konusunda bazı teklifler var ama bu teklifler İran tarafından kabul edilebilecek gibi gözükmüyor. Yani siz sırf İsrail'i korumak adına, sırf İsrail işte İran nükleer güç olacak da İsrail'i vuracak, İsrail'i tehdit edecek bağlamında o insanların teknolojiden uzak kalmasına, ne bileyim onları mahrum bırakmaya o hakka sahip değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri şu anda bunu yapmaya çalışıyor ama uzun süre bu ambargoları devam ettirerek içeriden bir hareketlenmeyle rejimi devirmeye çalışacak. Yani onların görüşüne göre işte devrim muhafızlarıyla işte normal rejim baktığımız zaman ordusu arasında bir karmaşa çıkmasını bekliyorlar. Çünkü sonuç itibariyle devrim muhafızları bu süreçte son o P5 artı 1 ile birlikte elde edilen gelirle Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da önemli bir saha elde ettiler. Oralarda ne bileyim kendilerince işte etkinlik kurmaya çalıştılar. Ama bu ambargoların daha da derinleştirilmesi, özellikle bu petrol ambargosuyla birlikte çok sıkıntılı bir süreç
nükleer
yaşanıyor.
Nükleer faaliyetini arttırdığını da biliyoruz, evet, İran'ın.
Yani zenginleştirme oranını arttırdığını söyledi ama bunu biz teyit edemiyoruz. Yani bu sözde tıpkı baskı aracı olarak kullanmak için de yapmış olabilir. Ama sonuç itibariyle bu mümkün. Mümkün olmayan bir şey değil. Ama bu böyle bu tür açıklamalar aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail'in eline koz vermek demektir. Onlar da zaten bunu iddia ediyorlardı. Yani İran eğer fırsatını bulursa nükleer bomba üretebilir. Fırsatını bulursa ürettiği bombayı bize kullanabilir diye propaganda ediyorlardı. Hani İran'ın hemen biz bu anlaşma bozuldu, işte zenginleştirme oranını arttırdık bağlamındaki açıklamaları doğru açıklamalar değil. Ama gelinen süreçte İran'a zorlu bir süreç bekliyor. Zaten İran da topu Avrupa Birliği ülkelerine atmıştı. Yani aslında İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelere atmıştı. Yani siz bu anlaşmayı kurtarabilirsiniz diye açıklama yapmıştı. Evet,
biz yani zenitler güç üretmeyelim şeklinde.
Aynen, yani biz bu anlaşmaya uyabiliriz, tekrardan müzakere edebiliriz ama onun için ambargoların tabii ki hafifletmesi lazım. Bir de petrol, yani İran'ın geliri doğal gaz ve petrol satışı önemli oranda. Siz Hindistan ve Çin özellikle İran'dan çok yüklü miktarda petrol satın alıyorlar. Ama şimdi Hindistan petrol alımını durdurdu. Çin kaçak aldığı söyleniyor. Çünkü dün mesela ABD yayınladığı rapora göre Çin'in hala İran'dan petrol alımına devam ettiğine dair bir rapor yayınladı. Ama bu Çin bunu uzun süre devam ettiremeyecek. Çünkü o da ambargoyla karşı karşıya kalıyor Amerika Birleşik Devletleri açısından. Siz hiçbir şey satamıyorsunuz. Nasıl yaşayacaksınız? Yani 80-90 milyonluk ülkeyi nasıl geçindireceksiniz? Bir de rejim olarak bir İslam devrimi üzerine kurulduğu için insanların hepsi devlet üzerinden maaş alan büyük çoğunluğu ve devletten beslenen bir sistem. Hani bu anlamda yani ABD'nin öngörüsü belki kısmen de doğru çıkabilir. Yani içeride askeri bir ayrılık ortaya çıkabilir. Yeni bir darbe girişimleri olabilir. Devrim muhafızlarıyla İran Milli Ordusu arasında bir mücadele söz konusu olabilir. Halk ayaklanabilir. Birçok olasılık var. Veya bir çılgınlık yapıp İran bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta, Suriye'de yine bazı bölgelerde olan güçleriyle sıcak tartışmaya girebilir. Yani dünya yeni bir çatışmaya da şu anda karşı karşıya, eğer İran sorunu çözülmezse, uzlaşıyla çözülmezse mutlaka bir sıcak çatışma olacak. Ya Amerika Birleşik Devletleri operasyon yapacak ya da İran bu çıkışı için bir şekilde özellikle Hürmüz Boğazı'nda son dönemde biliyorsunuz. İngiltere yine sahaya geldi. Onunla kriz yaşandı. Baktığımızda yani Hürmüz Boğazı'nın aslında bu o Hürmüz Boğazı'nda da bu krizin nedeni İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol taşımasını engellemek. Yani dünyaya açılımını engellemek. Bu krizler de bir şekilde bir bahane olarak kullanılıyor. Sanki güvenlik sorunu varmış gibi orada işte İngiltere, Fransa, Almanya bir araya gelsin de Hürmüz Boğazı'nı korumak için ne bileyim ortak bir güvenlik gücü oluşturalım bağlamında. İran'ın durumu da gerçekten zor gibi gözüküyor İpek Önder.
Evet, son birkaç dakikamız kaldı. İngiltere'ye de değinelim sizinle. Boris Johnson döneminde Avrupa Birliği'nde neler bekleniyor acaba? Johnson'ın koyu bir Brexitçi olduğunu da biliyoruz. Bu süreç nasıl işler acaba?
Yani evet, Johnson uzun süredir özellikle daha önce de Dışişleri Bakanı olmuştu Johnson. Daha sonra ayrıldı. Brexit'in ilk defa ortaya çıktığında Johnson en önemli, en böyle aşırı savunucusuydu. Yani Brexit'ten çıkmamız lazım diyordu. Ama Theresa May ile birlikte bu işin hiç kolay olmadığı anlaşıldı. Özellikle o gümrük birliği anlaşmaları, Avrupa Birliği ile yapılan gümrük birliği anlaşmaları ben istedim çıktım diyerek çıkamayacağınızı gösteriyor. Çünkü Avrupa'da birçok İngiliz vatandaşı Avrupa Birliği statüsü içerisinde iş yapıyorlar, çalışıyorlar. Sizin anlaşmasız bir çıkmanız demek onların da çok zor duruma düşmesi demek. Gelir kaybına uğramanız demek, vergi kaybına uğramanız demek ama belki Johnson'ın gelmesiyle birlikte Avrupa Birliği de daha uzlaşmacı olacaktır ve biraz daha İngiltere'nin lehine olabilecek bazı şartları yumuşatarak bunu işte kavgasız bir süreçle tamamlamayı düşünecektir. Ama İngiltere bundan sonra artık Johnson'ın gelmesiyle birlikte Brexit'ten geri dönüş olmadığı da ortaya çıkmış oldu.
Evet, çünkü 31 Ekim'de tamamlamakta evet, kararlı bu süreci. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sağ olun. Konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz'dı.
Ve yeni günün sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu'ydu. Mikrofonda ben İpek Önder vardım. Pazartesi günü aynı gün yine aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Yeni gün.